Ayrım 8. Sayfa 106. Yaşanan kıyımdan da öte bir şey oldu. Faaliyetlerini durdurmak yönünde ölümün tek taraflı olarak aldığı karar sonrasında 7 ay boyunca ölümün bekleme listesinde 60 binin üzerinde insan birikmişti. Kesin rakam vermek gerekirse tamı tamına 62.580 kişi bekleme durumundaydı. Ve bir saniye içinde Tanrı'nın inayetine kavuştular. O bir anın sahip olduğu öldürücü kuvvet ancak insanoğlunun elinden çıkmış, kitlesel ölümlere neden olan utanç verici güç ile karşılaştırılabilirdi. Bu çerçevede ölümün herhangi bir dış etki olmaksızın çalıştığı dönemlerde insanoğlundan çok daha az can aldığı unutulmaması gereken bir gerçektir. Bu satırları okuyan ve meraklı bir ruha sahip kişilerden bazıları aynı anda ebediyen hayata gözlerini kapayan kişilerin sayısının tam 62.580 olarak nasıl hesaplanabildiğini kendi kendilerine soruyor olabilirler. Esasında son derece basit bir hesap söz konusu olan bu olayların geçtiği ülkenin nüfusunun yaklaşık olarak 10 milyon olduğu, ölüm oranının da aşağı yukarı binde 10 düzeyinde gerçekleştiği değerlendirildiğinde, biri çarpma diğeri ise bölme olmak üzere en basitinden iki aritmetik hesap yapma gereği ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplamalarla birlikte önceki dönemlere ait aylık ve yıllık oranların dikkatle incelenmesi bizi 3 aşağı 5 yukarı doğru sayılabilecek rakamsal bir aralığa kadar getirdi. Bu aralığın içinde yer alan rakamlar arasında da verilen rakam akla yakın bir nokta olarak kabul edildi. Bu rakamı akla yakın bulmamıza karşın 62.579 ya da 62.581 rakamları da pekala kabul edilebilir. Zira cenaze levazımatçıları odasının başkanının son anda meydana gelen beklenmedik ölümü hesaplamalarımızı bir miktar alt üst etti. Ölümlerin meydana geldiği gecenin sabahında başlayacak sayım işleminin yapmış olduğumuz hesapları teyit etmesi beklenmektedir. Anlatıcının sözünü sürekli olarak kesmeyi alışkanlık haline getiren başka bir meraklı ruh ise kendi kendine şunu sorabilir. Ölenlerin öldükleri tartışılmaz olmasına karşın yasal olarak da bunun tasdik edilmesi gerekmekteydi. Peki bu yasal adımı yerine getirecek olan doktorlar hangi adrese gideceklerini nasıl bilebilirlerdi? Bazı hallerde aile hekimlerine haber verenler ya da nöbetçi hekimi çağıranlar bizzat ailelerin kendileri oldu. Ancak meydana gelen felaketin büyüklüğü çerçevesinde değerlendirildiğinde bu örneklerin sayıca çok az olduğu ortaya çıkmaktadır. Rekor sayılabilecek bir süre içinde son derece anormal, kitlesel bir olaya resmiyet kazandırılması gerekiyordu. Aksi takdirde beterin de beteri gerçekleşecek, ölüler evlerinde çürüyeceklerdi. İşte o aşamada bir başbakanın böylesi yüce bir makama tesadüfen gelmediği bir kez daha açıkça görüldü. Bu kapsamda hatırlanması gereken bir diğer prensip de milletlerin bilgelikleridir. Ve her millet hak ettiği hükümet tarafından yönetilir. Bu konuyu tamamıyla açıklığa kavuşturacak olan son yorum ise iyi de olsalar, kötü de olsalar başbakanların birbirinin aynı olmadıkları gibi milletlerin de aynı olmadıklarıdır. Bunu tek bir kelime ile açıklamak gerekirse birinci örnek içinde, ikinci örnek içinde her şeyin göreceli olduğu söylenebilir. Eğer bunu iki kelime ile anlatacak olursak her şeyin birbirine bağlı olduğu söylenebilir. Görüleceği üzere herhangi bir gözlemci görüşlerinde nedenli tarafsız olmaya özen gösterirse göstersin, yine de hükümetin olayların vahameti derecesinde bir ciddiyetle konuya hakim olduğunu söyleyecek ve haklarını teslim edecektir. Hepimiz ölümsüzlük sarhoşluğunun topluma hakim olduğu o ilk günlerde henüz dul kalmış bir hanımın mutluluğunu evine bayrak asarak gösterdiğini hatırlayacağız. Aynı şekilde bu bayraklanma hadisesinin 48 saatten daha az bir zamanda bir salgın hastalık ya da barutun tutuşması gibi bütün ülkeye yayıldığını da hatırlayacağız. Hayal kırıklıkları ve zorluklarla dolu bu 7 ayın sonunda ise etrafta pek az bayrak kalmıştı. sağda solda tek tük kalmış olan bayraklar ise bir yandan güneş ve yağmur nedeniyle renklerini yitirmiş, bir yandan desenleri birbirine geçmiş, sonuç olarak birer paçavradan farksız hale gelmişlerdi. Hükümet, ölümün beklenmedik şekilde geri döndüğü günlerde toplumsal zararları azaltmak üzere yürürlüğe konan acil önlemler çerçevesinde ulusal bayrağı bir işaret olarak kullanma kararı aldı. Buna göre bayrak asılı olan evlerde, söz gelimi 3. katta sol tarafta yer alan dairede, rapor bekleyen bir ölü olduğu anlaşılacaktı. Nefret ettikleri ölüm tarafından hayal kırıklığına uğratılan aileler, devletin önerdiği bu yolu benimsediler ve içlerinden birilerini çarşıya bayrak almaya yolladılar. Bir yandan ölülerinin yüzüne konan sinekleri kovalarken, diğer yandan da bayraklarını pencerelerine astılar ve ölüm raporunu vermek üzere gelecek doktoru beklemeye koyuldular. Hükümetin bulduğu çözüm yolu hem oldukça etkin hem de had safhada çıktı. Doktorlar her şehirde, kasabada, köyde, kısaca her yerde arabayla, bisikletle ya da yürüyerek dolaşıyorlar ve yalnızca pencerelerde asılı bayraklara dikkat ediyorlardı. Yapmaları gereken tek şey işaretli eve çıkıp herhangi bir alet kullanmaksızın çıplak gözle ölümü tespit etmek ve aileye bu durumu saptayan imzalı bir kağıt bırakmaktan ibaretti. Durumun aciliyeti nedeniyle bedenler üzerinde daha ayrıntılı tetkikler yapma imkanı bulunmuyordu. Bırakılan imzalı kağıtlar ise özellikle cenaze levazımatıyla uğraşan firmalara bir çeşit teminat niteliği taşıyor, ölü beklentisiyle geldikleri evde diri ile karşılaşma riskini ortadan kaldırıyordu. Okurlarımızın yukarıdaki satırlardan anlayacağı üzere bayrak kullanımına dair harikulade fikrin bir değil iki temel işlevi bulunuyordu. Bunlardan ilki doktorlara yol göstermek, ikincisi ise cenaze levazımatçılarına ışık tutmaktı. Büyük şehirlerde, özellikle de ülkenin büyüklüğüne göre oldukça kalabalık olan başkentinde özel önlemler almak gereği de doğmuştu. Bu çerçevede kentsel bölgeler kantonlara ayrıldı ve pastanın daha kolay paylaşılması için bazı kurallar belirlendi. Cenaze levazımatçılarının talihsiz başkanı hazırlık döneminde bu paylaşımı zarif bir cümlenin arkasına gizlemiş, böylelikle insani yükleri taşıyan firmaların zamanla yarışının kolaylaşacağını ifade etmişti. Evlere bayrak asılmasının beklenmeyen, öngörülemeyen bazı etkileri de oldu. Ve bu tür etkiler sistematik şüphecilik üzerine akıl yürütmeye başlandığında insanların ne derece yanılabileceklerini ortaya koydu. Beklenmedik sonuç toplumsal davranış kurallarına, geleneklere bağlı ve hala şapka kullanan bazı vatandaşların bayrak asılı evlerin önünden geçerken şapkalarını çıkarmaları oldu. Bu vatandaşların şapkalarını bayrağa saygıdan mı yoksa ölüye saygıdan mı çıkardıkları anlaşılamadı. Bu dönemde gazetelerin tirajları da artmış, üstelik bu artış ölümün yok olduğu dönemdeki sıçramadan bile daha fazla olmuştu. Doğal olarak birçok kişi üstlerine çökecek kabustan televizyonlar aracılığıyla haberdar olmuş, hatta bunlardan bir kısmı evlerinde ölenler olduğu için bayrak asılı balkonlarında doktor yolu gözlemek zorunda kalmışlardı. Ancak gece vakti beyaz camın üzerinde heyecanla bir şeyler okuyan bir genel müdür görüntüsü seyretmekle dikkat çekici, heyecanlı manşetlerle süslü, ahkam kesen metinlerle dolu ve istendiğinde katlanıp cebe konarak daha sonra evde satırı satırına okunabilen gazetelerin arasında dağlar kadar fark olduğu da bir gerçekti. Bu durumu daha net bir şekilde vurgulayabilmek için etkili gazete manşetlerinin bir kısmını okurlarımıza sunmak isteriz. Cennetten sonra cehennem. Dansı ölüm idare ediyor. Ölümsüzlük kısa sürdü. Tekrar ölüme mahkumuz. Şah mat. Bundan böyle önce haber gelecek. Ceza ağırlaştı. Temyizi de yok. Eflatun renkli bir kağıt. Ölüm gece yarısı saldırdı. hiç kimse kaderinden kaçamaz. Rüyadan kabusa uyanmak. Normale dönüş. Bunu hak etmek için ne yaptık? Vesaire vesaire. İstisnasız tüm gazetelerin baş sayfalarında ölümün el yazısıyla kaleme aldığı metin bulunuyordu. Ancak içlerinden biri metnin okunmasını kolaylaştırmak için mektubu ayrı bir kutucuk içinde 14 puntoluk harflerle imla kurallarına uygun hale getirerek ve eksik noktalama kurallarını tamamlayarak yayımladı. Bu arada yapılan düzeltmelerden sonda yer alan imza da nasibini almış, ölüm büyük harf Ö ile ölüme dönüşmüştü. Doğrusu bu fark o an için düzeltenlere de okuyanlara da çok önemli görünmemişti. Ancak satırların yazarı hemen o gün hem de yazılı olarak değişikliği tekzip etti. Tekzip yazısı aynı eflatun renkli kağıda yazılmıştı. Gazetenin başvurduğu yetkili dil bilgisi uzmanına göre ölüm, yazı yazmanın en temel kurallarını bile bilmiyordu. Öncelikle harflere bakalım, dedi uzman. Latin alfabesinde bulunan harfler mümkün olan tüm farklı tarzlarda yazılmıştı. Adeta her harfi başka biri yazmış gibi düşünebiliriz durumu. Ne yazık ki işin en vahim yönü bu değil. Yazıda söz dizimi açısından tam bir kaos yaşanıyor. Cümlelerin sonuna nokta konmamış. Son derece gerekli yerlerde bile parantez kullanılmamış. Paragraf başlarında satır başı yapılmamış. Gerekli yerlerde virgül kullanımına dikkat edilmemiştir. Bu hataların en kötüsü ve en affedilmez olanı ise gerekli yerlerde büyük harf kullanılmamış olmasıdır. Bu konuda öylesine ileri gidilmiştir ki yazar imza atarken kendi adını bile küçük harfle yazmıştır. Bu utanç verici bir hatadır. Hatta böyle bir yanlış yapılarak halkı kışkırtma amacı güdüldüğü bile söylenebilir. Dil bilgisi uzmanı bu saptamaları yaptıktan sonra soruyordu. Bu ölüm geçmiş zamanlarda son derece önemli edebiyatçıların ve tanınmış dil bilgisi uzmanlarının canını alırken onlardan hiç mi bir şey öğrenmemiştir? Bu denli değerli kişilerin canını alan varlık böyle yaparsa biz ileride benzer hataları yapacak çocuklarımıza ne diyebiliriz? Bu kadar uzun zamandır her türlü bilgi kaynağına ulaşmış olması beklenen varlık bu tür filolojik cinayetlere imza atarsa onu örnek alabilecek yeni nesillere bir şey söyleme hakkımız olmayacaktır. Dil bilgisi uzmanı sözlerini şöyle tamamladı. Bu son derece üzücü mektubu dolduran çılgınlık düzeyindeki söz dizimi hataları bize büyük bir sahtekarlıkla karşı karşıya olduğumuzu düşündürüyor. Aksi takdirde durumun daha da vahim olduğu gerçeği ortaya çıkacaktır. Önceki bölümlerde söz ettiğimiz üzere hemen o gün öğleden sonra gazete yönetimine ölümden bir mektup geldi. Kesin ifadelerle ismiyle ilgili yanlışlığın düzeltilmesini istiyordu. Mektupta şu ifadelere yer veriliyordu. Sayın yönetmen, ben ölüm değilim. Yalnızca ölümüm. Sizin hayal gücünüz ölümün kıyısından bile geçemez. Siz insanoğulları yalnızca gündelik ölüm olan beni tanıyorsunuz. Bu bölümü bilerek böyle yazdığım kayda geçsin. Dil bilgisi uzmanı da bunu böyle bilsin. Benim en büyük felaketlerde bile yaşamın sürmesini engelleyemediğim anlar oldu. Sizler bir gün büyük harfle ölümün ne olduğunu anlayacaksınız. O anda eğer ölüm size o fırsatı verecek olursa, ki hiç sanmıyorum, görece ile mutlak, dolu ile boş, olmakla olmamak arasındaki gerçek farkı da görmüş olacaksınız. Gerçek fark olarak ifade ettiğim ise sözcüklerin asla anlatamayacağı bir durumdur. Görece, mutlak, boş, dolu, olmak, olmamak. Nedir bunlar sayın yönetmen? Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Sözcükler çok hareketli varlıklardır. Bir günleri bir günlerine uymaz. Gölgeler gibi istikrarsızdırlar. Bir bakarsınız vardırlar, bir bakarsınız yok olurlar. Sabun köpüğü gibidirler. Hatta salyangozların nefes alışı gibidirler. Hemen hemen hiç duyulmazlar. Kesilip toprağa düşmüş kütüklere benzerler. Bu kadar bilgi yeter. Hem de bedava. Sizden bunun için para istemiyorum. Siz okurlarınıza ölüm ile yaşamın nedenlerini ve nasıllarını iyi anlatmaya çalışın. Aynen televizyonda okunan mektup örneğinde olduğu gibi kendi el yazımla kaleme almış olduğum bu mektubun yazılış nedenine dönersek, sizi, yaptığınız hatayı aynı puntolarla ve talebin hemen ardından düzeltmenizi öngören basın yasasına uymaya davet ediyorum. Bu konuda göstereceğiniz herhangi bir ihmal ya da gecikme kendi zararınıza olacaktır. İsteğimi harfiyen yerine getirmediğiniz takdirde tarafımdan şahsınıza yazılmış ve elinize geçtiği anda geçerli olacak bir mektup alacaksınız. Normal koşullarda bu mektubu yıllar sonra alacaksınız. Ancak geri kalan zamanınızı zehir etmemek için mektubun geleceği tarihi size bildirmiyorum. Saygılarımla. Ölüm. Mektup hemen ertesi gün genel yayın yönetmeninin abartılı özür cümleleri ile birlikte yayımlandı. Üstelik metnin özgün halinin yanı sıra 14 punto ve kitap harfleriyle yazılmış bir kopyası da ayrı bir kutunun içinde okurlara sunulmuştu. Genel yayın yönetmeni ancak gazete basılıp sokaklarda satılmaya başlandıktan sonra saklandığı delikten çıkabildi. Öylesine büyük bir korku içindeydi ki tanınmış bir uzmanın metinler üzerinde çalışarak hazırladığı ve gazeteye bizzat getirdiği grafolojik çözümlemeyi yayımlamayı reddetti. Ölümün adının büyük harfle yazılması meselesinden dolayı "Yaşadıklarım bana yeter," dedi. "Araştırmanızı başka bir gazeteye götürün." Böyle durumlarda en iyisi olumsuzlukları paylaşmaktır. Herkes payına düşen kısmı alır. Sonrasını da Tanrı bilir. Ama ben böyle bir korkuyu bir daha yaşamak istemiyorum. Grafoloji uzmanı başka bir gazeteye gitti. Sonra başka bir gazeteye gitti. Sonra da bir başkasına. Ancak tam ümitleri kaybolmaya yüz tuttuğunda 4. gazete uzun saatler boyunca elinde büyüteçle göz nuru dökerek hazırladığı metni basmaya razı oldu. Gerek hacim, gerekse içerik yönünden zengin raporun başında yazı yorumlamaya dayalı bilim dalının geçmişi ve kökenleri anlatılıyor. Bu dalın jest, mimik ve pantomim gibi insan davranışına dayalı diğer dallarda olduğu üzere kişi hakkında ayrıntılı bilgi verdiği açıklanıyordu. Bundan sonra bu karmaşık dalda çalışmış, yaşadıkları zaman ve mekanlarda isim yapmış araştırmacıların isimleri sayılıyordu. Camillo Baldi, Johann Caspar Lavater, Eduard August Patrice Hoccart, Adolf Hans, Jean-Hippolyte Micon, William Thierry Preer, Cesar Lombroso, Julius Crepo Yamin, Rudolf Fofal, Ludwig Klacks, Wilhelm Helmut Müller, Alice Enscott, Robert Hayes, grafoloji bilimi bu kişiler sayesinde psikolojik boyutuyla yeniden yapılandırılmış, grafolojik özelliklerin birbirlerine zıt anlamlar taşıyabilecekleri ifade edilerek söz konusu özelliklerin bir bütün olarak değerlendirmelerinin gereği ortaya konmuştur. Mesele ile ilgili tarihsel ve temel bilgileri sunduktan sonra konumuza geri dönelim. Hikayemizdeki grafolog öncelikle yazıyı ana özellikleri açısından inceleme yoluna gitmiş. Harflerin boyutlarını, uyumunu, tanzimini, oluşturdukları açıları, yazı yazılırken kağıda uygulanan baskıyı, noktaları, virgülleri, harflerin alt ve üst noktaları arasındaki oranı değerlendirmiş, sözcüklerin yoğunluğunu, şekillerini, imla işaretlerinin eğimlerini, yönlerini incelemiş. Bundan sonra da klinik bir teşhis, karakter analizi ya da mesleğe uygunluk testi yapma niyetinde olmadığından kriminolojik araştırmaya yönelmiş. Yazının üzerinde yaptığı çalışma sayesinde kriminolojik alanda adım adım ilerleyen uzman, ilerlemelere rağmen notlarına kötümser, olumsuz kayıtlar düşmüştü. Bir ikilemle karşı karşıyayım ve bu ikileme çözme imkanım yok. Dahası karşı karşıya olduğum durumun bir çözümü olduğundan da şüpheliyim. Yaptığım metodik ve ayrıntılı grafolojik araştırmanın sonuçları yazıyı kaleme alan kişinin bir seri katil olduğuna işaret ediyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan verilerin işaret ettiği yadsınamayacak bir diğer sonuç ise bir şekilde önceki sonucu çürütüyor. bu verilere göre de mektubu yazan kişi bir ölü. Gerçekten de öyleydi. Hatta ölümün kendisi durumu teyit etmek zorunda kaldı. Bilim adamının raporunu okuduktan sonra grafolog bey haklı dedi. Bunun nasıl olduğuysa anlaşılamıyordu. Eğer ölüyse ve yalnızca kemikten ibaretse o halde nasıl öldürüyordu? Hele mektup yazabilmesi olur şey değildi. Bu soruların üzerindeki esrar perdesi hiç dağılmayacak. Kritik saat sonrasında 62.580 ölümcül hastaya olanları anlattığımız için durumdaki değişiklik karşısında mutlu son yuvalarının, hastanelerin, sigorta şirketlerinin, mafya ve kilisenin, özellikle de ülkede yaygın olan Katolik Kilisesi'nin tepkilerine dair düşünceleri anlatmayı ertelemiştik. Bu meyanda Katolik Kilisesi'nin şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla bir kez dünyaya gelmiş olan Hazreti İsa Efendimiz'in yeniden dünyaya geldiği takdirde yaşamış olduğu hayatı, A'dan Z'ye yeniden yaşayacağı yerin burası olacağına dair teminat verdiğini de kaydedelim. İşte şimdi sıra bu kuruluşların tepkilerini anlatmaya geldi. Öncelikle mutlu son yuvalarından başlayalım. Mutlu son yuvalarına hakim olan hissiyat, bu koşullar altında beklenecek olandan farklı değildi. Bu işletmelerin iktisadi anlamdaki mutluluklarının hastaların devri daimi ile yakından ilintili olduğunu, bu şaşırtıcı olaylara dair anlatımızın en başında zaten vurgulamıştık. Bu çerçevede ölümün geri dönüşü bu firmalar için neşe kaynağı oldu ve geleceğe dair umutlarını tazeledi. Meşhur mektup televizyon genel müdürü tarafından okunup ilk şokta atlatıldıktan sonra idareciler oturup hesap kitap yapmaya koyuldular ve her halükarda kârda olduklarını gördüler. Beklenen ve özlenen normale dönüşün gerçekleşmesi şerefine gece yarısında şampanyaların biri gitti biri geldi. Duyarsızlık ya da başkalarının yaşamına karşı kayıtsızlık olarak da görülebilecek bu tutum esasen doğal bir rahatlama ve birikmiş sıkıntıların dağılmasından başka bir şey değildi. Sektör çalışanları kapıların yüzlerine kapandığı ve hatta kapalı kapıların anahtarlarının da kaybolduğu hissini uzun süre yaşadıktan sonra bu kez aynı kapıların önlerinde ardına kadar açıldığını görmüşlerdi. Dahası açılan kapıların ardında pırıl pırıl bir güneş parlıyordu. Kılı kırk yaran okurlar en azından şampanya patlatma, patlayan mantarı fırlattırma, köpüklerini sağa sola saçma gibi gürültülü ve basit kutlamalardan kaçınılması gerektiğini, bunun yerine birer kadeh Porto ya da Madeira şarabının da brandinin fazlasıyla yeterli olacağını savunacaklardır. Oysa ki biz, özellikle neşe söz konusu olduğunda bedenin dizginlerinin ruhun elinden kolayca kayıp gidebildiğini gayet iyi biliyoruz. Durumu anlamamız tabii ki yapılanı affettiğimiz anlamına gelmiyor. Ama cümlenin başında da vurgulamaya çalıştığımız gibi anlayışla karşılayabiliyoruz. Mutlu son yuvalarının yöneticileri ertesi sabah aileleri arayarak gelip cesetleri almalarını bildirdiler. Yatak odalarını havalandırdılar. Çalışanlarını toplayıp hayatın yeniden devam ettiğini bildirdikten sonra dosyalarını çıkarıp merkezlerine yapılan hasta başvurularını incelemeye ve aralarından en çok ümit vaat edenleri seçmeye koyuldular. Tam olarak aynı türden olmasa da aynı oranda dikkate değer nedenlerden dolayı tıp adamları ile hastane yöneticilerinin moralleri de bir anda düzelmişti. Gerçi önceki bölümlerde durumları çok ağır ya da ümitsiz olan hastaların vaziyetin ebedi olduğu düşüncesiyle evlerine yollandıkları anlatılmıştı. Bu kişiler hakkında zavallılar hem evlerinden iyi nerede bakılacaklar ki tarzında 200'lü yorumlar da yapılıyordu. Buna karşın gerçek farklıydı. Bilinen akrabası olmayanlar ile mutlu son yuvalarının ücretlerini ödeyecek parası olmayanlar oraya buraya atılıyor. Bu tür kurumlarda her zaman olduğu üzere koridorlara konuyorlardı. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Yarın da böyle olacaktır. Kimsesizler kıyılara, köşelere, tavan aralarına atılıyor ve çoğu zaman günlerce oralarda unutuluyor. neden kötü olurlarsa olsunlar, ölmeyecekleri bilindiğinden kimsenin umurunda olmuyorlardı. Ama artık ölüydüler. Bulundukları yerden çıkarılmış ve defnedilmişlerdi. Hastanelerin havası temizlenmiş, arınmış, dağlara, açık havaya özgü ferahlığa kavuşmuş, bir yandan da alışılageldik eter, iyot ve kreolin karışımı koku yeniden duyulur olmuştu. Hastanelerde şampanyalar patlatılmadı ama idarecilerin ve klinik şeflerinin yüzlerindeki mutlu ifade çevredekilerin işlerini rahatlattı. Diğer doktorlara gelince onlar da yeniden hemşirelere her zamanki bitirim bakışlarıyla bakmaya başladılar. Dolayısıyla her şeyin normale döndüğünü söylemek mümkündü. Listede 3. sırada yer alan sigorta şirketlerine gelince doğrusu onlar hakkında söylenecek bir şey yoktu. Zira önceki bölümlerde ayrıntılı olarak anlattığımız poliçe değişikliğinden sonra ortaya çıkan bu yeni durumun kendileri için iyi mi yoksa kötü mü olduğuna henüz karar verememişlerdi. Sigorta şirketleri iyice düşünüp hesaplamadan adım atmazlardı. Ancak şüphesiz konuyu evirip çevirip bir karara varıp yeni düzenlemeler yaptıklarında da bu düzenlemenin kendileri için daha avantajlı olacak bir durumu poliçelere yansıtmaktan ibaret olacağı açıktı. Bu arada yarınlar Tanrı'ya ait olduğundan ve hiç kimse ileride neler olacağını bilemeyeceğinden bir karara varana dek 80 yaşını dolduran herkesi ölü olarak kabul etmeyi sürdürdüler. Buldukları bu çıkar yol onlara bir taşla bir kuşu garanti ediyordu. Bundan sonra yapacakları şey bu taşla iki kuşu vurup vuramayacaklarını hesaplamaktı. Bununla birlikte toplumun içinde bulunduğu kargaşa ortamından ve insanların çaresizliğinden, köşeye sıkışmalarından ya da ölümün başlarının üzerinde Damoklesin kılıcı gibi asılı durmasından faydalanarak kabul edilen ölüm yaşını 85'e hatta 90'a çıkarmanın da iyi olabileceğini söyleyenler vardı. Bu değişikliği savunanların bakış açıları son derece açıktı. Bu yaşlara gelenlerin ya kendilerine yardımcı olacak akrabaları kalmamış olur ya da kalanlar öylesine yaşlanmış olurlar ki her iki durumda da aynı kapıya çıkar diyor ve devam ediyorlardı. Bu arada enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle aldıkları emekli maaşları da anlamını yitirir ve birçokları sigorta primlerini ödeyemezler. Bu da şirketlere anlaşmayı feshetmek için fırsat verir. Bu hiç insanca değil diye karşı çıkanlar oldu. İş iştir diye yanıtladı diğerleri. Bekleyip görelim. Aynı saatlerde hararetli iş görüşmelerinin yapıldığı bir başka yer ise mafyaydı. Bu anlatı kapsamında oldukça ayrıntılı olarak ele alındığından bazı okurlarımız mafyanın kolay yoldan para kazanmak için var olan tek faaliyet alanının karanlık yöntemlerle ele geçirdiği defin ve levazımat işi olduğunu düşünmüş olabilirler. Gerçek böyle değildi tabii. Dünyanın dört bir yanına dağılmış türdeşleri gibi mafyanın da daha az gayretle daha çok para kazandığı yöntemleri vardı. Ancak dengeler ve taktik oluşturma konusunda uzmanlaşan yerel mafya kısa vadeli karlar üzerinde durmaz. Daha büyük hesaplar peşinde koşardı. Onlar ölümsüzlüğün peşindeydiler. Ötenazinin faydaları konusunda çalışarak toplumun sessiz kalması, siyasal erkinde göz yummasıyla insanoğlunun ölümü ve defnedilmesi konusunda tekerleşmeyi hedefliyorlardı. Bu sayede ölüm musluğunu açıp kapatarak nüfus artışını o dönem itibarıyla ülke çıkarları açısından en elverişli düzeyde tutabilecekler ve bu aşamada eski dönemde var olan bazı imgeleri ya da akış metre gibi teknik yönü ağır basan yeni terimleri kullanabileceklerdi. Nüfus üzerindeki çalışmalarının en azından bu ilk safhasında doğum oranını azaltma ya da artırma yönünde bir etkileri olamıyor. O nedenle de sınıra yapılan yolculukları hızlandırmaya ya da yavaşlatmaya çalışıyorlardı. Kastedilen sınır da doğal olarak ülke sınırı değil, yaşamın sınırıydı. Gözümüzü mafya yöneticilerinin toplantı halinde oldukları salona çevirdiğimizde Onlar ölümün geri gelişi sonrasında işsiz kalmış olan atıl iş güçlerini kullanabilecekleri karlı alanlar arayışındaydılar. Kimileri diğerlerine göre daha çarpıcı olan birçok öneri masaya yatırıldıktan sonra uzun bir geçmişi olan, denenmiş ve fazla hazırlık gerektirmeyen bir faaliyette karar kılındı. Koruma. Ertesi sabah erken saatte kuzeyden güneye ülkenin her köşesindeki cenaze lavazımatçılarının kapılarını iki adam çaldı. Bazı firmaların kapısını çalanlardan biri kadındı. Gelenlerin ikisinin de kadın olduğu durumlar ise pek azdı. Ziyaretçiler gittikleri her yerde nazik bir şekilde müdürü sordular. Gelen müdüre en zarif ifadelerle işletmelerinin insan hakları evrensel beyannamesine ölümsüzlük hakkının eklenmesini isteyen yasal dışı bir örgütün tehdidi altında olduğunu, mekanın basılabileceğini, yakılabileceğini ve hatta bir bombayla tahrip edilebileceğini anlattılar. Bu grupların son gelişmeler sonrasında hayal kırıklığı içinde olduklarını ve intikam oklarını cenazeleri son yolculuklarına çıkaran firmalara yönelttiklerini söylüyorlardı. Bahsettiğimiz tahrip hareketlerine direniş gösterildiği takdirde, diyordu ziyaretçilerden biri, olaylar bizzat işletme sahibinin, ailesinin, sorumlu müdürünün ya da bir iki çalışanının canına kastedilmesine kadar varabilir. Peki ne yapabilirim? Diye soruyordu karşılarındaki zavallı adam titreyerek. Hiç, siz hiçbir şey yapamazsınız. Ama talep ederseniz biz sizi koruyabiliriz. Tabii, tabii ki istiyorum. Lütfen bazı koşulları yerine getirmeniz gerekir. Ne olursa yeter ki koruyun beni. Öncelikle bu konudan kimseye ama hiç kimseye söz etmeyeceksiniz. Eşinize bile. Ben evli değilim. Fark etmez. Annenize de, büyük annenize de, teyzenize de bu işten söz etmenizi istemiyoruz. Ağzımı bile açmayacağımdan emin olabilirsiniz. Böylesi gayet iyi. Aksi takdirde ağzınız sonsuza dek kapanabilir. Ya diğer koşullarınız? Bir tek koşul daha var. İstediğimiz ödemeyi yapacaksınız. Ödeme mi? Tabii, güvenlik sistemini kurmamız gerek. Bunun da belirli bir maliyeti var sevgili bayım. Anlıyorum. Ücreti ödenmek şartıyla tüm insanlığı bile koruyabiliriz. Ama devirler değişiyor. Ve bir önceki dönem bir sonrakine benzemiyor. Yine de ümidimizi yitirmiş değiliz. Görüyorum. Neyse ki söylenenleri çabuk kavrayabiliyorsunuz. Hizmetleriniz için ne kadar ödeme yapmam gerekecek? Tutar bu kağıtta yazılı. Aman tanrım. Verilen hizmete değer. Peki bu ücret yıllık mı? Aylık mı? Haftalık. Bu tutar benim gelir düzeyime göre çok fazla. Cenaze levazımatı yaparak bu denli kolay zengin olmuyor insan. Dua edin, sizden hayatınızın bedelini istemiyoruz. Bu bedelin yüksek olması doğal. Çünkü benim bir tek hayatım var. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hiçbir zamanda başka yaşamınız olmayacak. Bu yüzden elinizdekini korumaya çalışmanızı öneriyoruz. Bunu düşüneceğim. Ortaklarımla konuşmam gerekecek. Tam 24 saatiniz var. Ama bir dakika fazla değil. Bu süreyi geçirecek olursanız günah bizden gider. Eğer o andan itibaren bir kazaya kurban giderseniz, ki uğrayacağınız ilk kaza olması nedeniyle muhtemelen ölümcül olmayacaktır, belki o zaman bizlerle yeniden konuşmak istersiniz. Tabii o zaman fiyatımız da iki katına çıkacaktır. O koşullar altında istediğimiz ücreti ödemekten başka çıkar yolunuzun kalmayacağını da göz ardı etmeyin. Ölümsüzlük peşinde koşan kişilerden oluşan bu teşkilatın ne denli tehlikeli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Pekala, ödemeyi kabul ediyorum. 4 haftalık ücreti peşin alıyoruz. 4 hafta mı? Sizin durumunuz en acil olanlardan. Daha önce de söylediğimiz gibi güvenlik sistemini kurmamız gerek. Ödemeyi nakit olarak mı yapacağım? Çekle mi? Nakit. Çeki sadece başka türlü işlemlerde, daha büyük tutarlar söz konusu olduğunda kabul ediyoruz. Bazı durumlarda paranın nakit olarak elden ele geçmesini istemeyiz. Adam kasayı açtı. Parayı saydı ve karşısındakine uzatırken sordu. Bana bir makbuz ya da korunacağıma dair herhangi bir teminat verecek misiniz? Ne bir makbuz ne de başka bir teminat vereceğiz şeref sözümüzde yetinmek durumundasınız. Şeref mi? Evet efendim. Sözümüze ne derece sadık olduğumuzu tahmin bile edemezsiniz. Bir sorunla karşılaştığımda sizi nasıl bulacağım? Merak etmeyin. Gerekirse biz sizi buluruz. Kapıya kadar geçireyim sizi. Zahmet etmeyin. Biz yolu gayet iyi biliyoruz. Önce sola dönüyoruz ve tabut deposunu görüyoruz. Yanında cesetlerin hazırlandığı oda var. Bir koridordan geçerek resepsiyon bölümüne ulaşacağız. Çıkış kapısı oradan görünüyor zaten. Kaybolmayacağınıza inanıyorum. Anlıyorum. Yön tayinimiz son derece gelişmiştir. Hiç kaybolmayız. Örneğin tam 5 hafta sonra biri hiç kaybolmadan gelip sizi bulacak ve tahsilat yapacak. Gelenin doğru kişi olduğunu nereden bileceğim? Geldiğinde o kişinin doğru kişi olduğundan hiç şüphe duymayacaksınız. İyi günler. İyi günler. Bize teşekkür etmenize gerek yok. Zira teşekkür edecek bir şey yok. Son olarak last but not least değineceğimiz kurum, yaşanan olayları kendi açısından son derece tatminkar bulmak için birçok nedeni olan papalığa bağlı Roma Katolik Kilisesidir. Öncelikle ölümün yok olmasını başından beri şeytanın işi sayıyorlar ve şeytanın işlerine karşı Tanrı'ya destek olmanın en iyi yolunun dua olduğunu düşünüyorlardı. Sonuçlar alçak gönüllülüğü bir yana bıraktıracak cinstendi. Gayretlerini, fedakarlıklarını değerlendiriyor ve ülke çapında başlattıkları dua kampanyasının sonuçlarını doyasıya kutluyorlardı. Hatırlayacağımız üzere kilise, Tanrı'ya dua ederek insanlığın başına gelen felaketlerden kurtulabilmesi için ölümün bir an önce geri gönderilmesini temine çalışmıştı. Hatırlatma kısmına burada son veriyoruz. Yakarışlar gökyüzüne 8 ayda ulaşmıştı. Gerçi Mars'a ulaşmak bile 6 ay sürüyordu ama tabii ki gökyüzü daha ötede. Basit bir hesapla yeryüzünden 13 milyar ışık yılı ötede olmalıydı. Ne yazık ki kilisenin yaşadığı haklı gurura gölge düşürenler de vardı. Din bilimciler Tanrı'nın ölümü neden bir anda geri göndermiş olabileceği konusunda fikir birliğine varamıyorlardı. Aynı şekilde 60 binin üzerinde insanın bir anda ölmesini ve bu nedenle ölüm döşeğindeyken bu kişilere son dini terkinlerin bile yapılamamasını açıklayamıyorlardı. Tanrı'nın mı, ölümün mü üzerinde etkili olduğu, yoksa ölümün mü Tanrı'ya hükmettiğine dair şüpheler camiaya mensup simaların aklını kurcalıyor, içini kemiriyordu. Konu kurumsal olarak değerlendirildi ve ölümle Tanrı'nın aynı paranın farklı yüzleri olduğuna dair görüş reddedilmekle kalınmadı, dine küfür, hatta sapkınlık olarak değerlendirildi. Kurumun içinde yaşananlar bunlardı. Dünyanın gözünde ise kilisenin, ana kraliçenin cenazesinde oynayacağı rol önem kazanıyordu. Halk tabakalarına mensup 62 bin ölü defnedilmiş, şehrin trafiği rahatlamış ve asil hanımefendiyi kurşun tabutu içinde kraliyet kabristanına götürme vakti gelmişti. Gazeteler tarihte bir sayfanın kapandığını yazmayı ihmal etmediler. 8. ayrımın sonu, sayfa 120.